Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. John Didion'un Sihirli Düşünce Yılı adlı kitabı, ani ölüm, ağır hastalık ve yas üzerine kurulmuş edebi bir anıdır. Didion, 40 yıllık eşi, yazar John Gregory Dunne'nin 30 Aralık 2003 gecesi geçirdiği ölümcül kalp krizinden sonraki yaklaşık bir yılı anlatır. Aynı dönemde tek kızları Quintana arıza türe ve septik şok nedeniyle hastanede yaşam mücadelesi vermektedir. Bu iki kriz, kitabın yalnızca bir kayıp anlatısı değil, aile bağlarını hastalık karşısında nasıl sınandığını inceleyen bir metin olmasını sağlar. Didion, yaşadıklarını düzenli iyileşme aşamaları halinde sunmaz. Bunun yerine belleğin sıçramalarını, tekrar eden ayrıntıları, tıbbi kayıtları ve okuduklarından kalan düşünceleri izler. Başlıktaki sihirli düşünce, ölümün geri döndürülemezliğini zihinsel olarak kabul edememe halini anlatır. Kitabın amacı yas için reçete vermek değildir. Ani bir felaketin, insanın zaman, evlilik, ebeveynlik ve kendi kimliği hakkındaki yerleşik kabullerini nasıl parçaladığını olabildiğince dürüst biçimde kayda geçirir. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, sihirli düşünce, yasın mantık dışı fakat anlaşılır savunmasıdır. Kitabın başlığındaki sihirli düşünce, Didion'un batıl inançları savunması anlamına gelmez. Bu ifade, sevilen birinin öldüğünü bilen zihnin, yine de bu bilgiyi gündelik hayatın içinde tam olarak işletememesini anlatır. Didion, eşinin ayakkabılarını vermekte zorlanır. Çünkü bir düzeyde onun geri dönebileceği ihtimaline tutunur. Bu, davranışın mantıksız olduğunu bilir, fakat bilgi ile duygusal kavrayış arasındaki mesafeyi kapatamaz. Kitabın güçlü tarafı, bu çelişkiyi hastalık olarak etiketlememesi ya da kolayca aşılacak bir zayıflık gibi göstermemesidir. Yas tutan kişinin zihni, sonucun değişmez olduğunu kabul etmek yerine geçmişteki işaretleri yeniden tarar. Daha önce fark edilseydi ölüm önlenebilir miydi sorusu, kontrol duygusunu geri alma girişimidir. Didion, kendi düşüncelerini dışarıdan izleyen bir yazar disipliniyle inceler. Böylece okur, yasın yalnızca üzüntü değil, nedensellik arayan yorucu bir zihinsel faaliyet olduğunu görür. Sihirli düşüncenin sona ermesi de unutmak değildir. Geri dönüş hayalinin yerine, kaybın kalıcı olduğunu bilerek yaşamayı öğrenmenin acı verici başlangıcı alır. İkinci olarak, 40 yıllık ortaklığın bitmesi. Benlik duygusunu da sarsar. Didion ile Dunne arasındaki ilişki, kitabın arka planında kalan sıradan bir evlilik ayrıntısı değildir. İkisi de yazardı, yıllar boyunca birlikte çalışmış, birbirlerinin ilk okuru ve editörü olmuşlardı. Ev içi alışkanlıklar, mesleki kararlar ve aile hayatı uzun süre ortak bir ritim içinde şekillenmişti. Bu nedenle Dunne'nin ölümü yalnızca sevilen bir insanın yokluğu değildir. Didion'un dünyayı kiminle konuşarak, kiminle doğrulayarak ve kiminle düzenleyerek yaşadığının aniden değişmesidir. Kitap, kalmayı soyut bir toplumsal rol olarak ele almaz. Birlikte kurulmuş günlük düzenin her ayrıntısının yokluğu tekrar tekrar görünür kıldığını gösterir. Didion'un belleğe dönmesi de bu bağlamda önemlidir. Geçmişi ideal bir mutluluk tablosuna çevirmekten çok, ortak hayatın ne kadar çok küçük karar ve alışkanlıktan oluştuğunu fark eder. Bu yaklaşım, evliliğin kişisel kimliği nasıl biçimlendirdiğine dair somut bir gözlem sunar. Kayıptan sonra insanın sadece karşısındaki kişiyi değil, o kişiyle birlikteyken sahip olduğu kendilik halini de aradığı anlaşılır. Didion'un anlatısı, yasın ilişki tarihinden ayrı düşünülemeyeceğini bu nedenle güçlü biçimde ortaya koyar. Üçüncü olarak, Quintana'nın ağır hastalığı yas için güvenli bir alan bırakmaz. Dunne'nin ani ölümünün öncesinde ve sonrasında Quintana'nın kritik hastalığı sürer. Başta zatürre gibi görünen durum septik şoka dönüşür ve Quintana yaşam desteğine ihtiyaç duyar. Daha sonra Los Angeles'ta yeniden ağır bir sağlık krizi geçirir ve beyin kanaması nedeniyle ameliyat olur. Bu olaylar Didion'un eşinin ölümüne yalnız başına ve kesintisiz biçimde odaklanmasını engeller. Ani olarak hastane haberlerini, tedavi kararlarını ve belirsiz bekleyişi yönetmek zorundadır. Kitapta bu durumun önemi, yasın çoğu zaman dış dünyadan çekilip sakin biçimde yaşanmadığını göstermesidir. Kayıp, devam eden sorumluluklar ve yeni korkularla iç içe geçer. Didion'un yaşadığı güçsüzlük iki yönlüdür. Geçmişteki ölümü değiştiremez, şimdiki hastalığın sonucunu da kontrol edemez. Tıbbi ayrıntılara ve zaman çizelgelerine dönmesi, bu kontrolsüzlüğe karşı zihinsel bir düzen kurma çabası olarak okunabilir. Ancak kitap, kayıt tutmanın acıyı çözdüğünü iddia etmez. Aksine, doğru bilginin duygusal güvence üretmediğini gösterir. Quintana'nın hayatta kalması, Dunne'nin yokluğunu telafi eden basit bir umut anlatısına dönüşmez. Böylece eser, aynı aile içinde korku, bakım sorumluluğu ve yasın aynı anda var olabileceğini, bu duyguların birbirini geçersiz kılmadığını anlatır. Dördüncü olarak, bellek ve tekrar, felakete bir neden bulma isteğini açığa çıkarır. Didion, olayları düz bir takvim sırasıyla aktarmaktan çok, aynı anlara ve ayrıntılara tekrar tekrar döner. Akşam yemeği, hastane ziyaretleri, telefon konuşmaları ve geçmiş yolculuklar bellekte yeniden belirir. Bu anlatım tercihi yalnızca edebi bir üslup değildir. Travma sonrasında zihnin yaşamını kapatmak yerine tekrar incelemesini biçimsel olarak yansıtır. Didon özellikle ölümden önce gözden kaçmış bir belirti, yanlış verilmiş bir karar ya da farklı sonuç yaratabilecek bir an olup olmadığını sorgular. Bu sorgulama, ölümün rastlantısallığı karşısında nedensel bir açıklama bulma arzusundan doğar. Eğer belirleyici bir hata bulunabilirse, dünya yeniden anlaşılır ve denetlenebilir görünecektir. Fakat Didion'un vardığı yer kesin bir açıklama değildir. Tekrarlar, bazı olayların anlamlı bir sebebe indirgenemeyeceğini giderek daha görünür kılar. Kitaptaki bellek çalışması bu yüzden nostaljik değildir. Geçmiş, huzur veren kapalı bir alan değil, her ziyaret edildiğinde yeni bir kayıp duygusu üreten hareketli bir alandır. Didion hatırlamanın güvenilir ve düzenli bir arşiv olmadığını da gösterir. Ayrıntılar çok canlı olabilir ama onların taşıdığı anlam değişebilir. Bu yaklaşım, yasın zihinsel yönünü, duygusal yoğunluğu azaltmadan incelikle açıklar. Son olarak, soğukkanlı ve parçalı anlatım. Duyuyu azaltmak yerine görünür kılar. Sihirli düşünce yılı, yoğun duygulu bir konuya rağmen gözyaşına çağıran bir anlatım kurmaz. Didion'un dili ölçülü, kesin ve çoğu zaman araştırmacı bir nitelik taşır. Tıbbi bilgiler, ölüm ve yas üzerine okudukları, aile geçmişinden kesitler ve gündelik ayrıntılar yan yana gelir. Bu mesafeli ton, duygudan kaçış olarak değerlendirilemez. Tam tersine, anlatıcının yaşanan felaket karşısında ayakta kalmak için başvurduğu bir yöntemdir. Duyguyu doğrudan adlandırmak yerine, nesnelere, tekrar eden cümlelere ve belgelenmiş ayrıntılara yaklaşması kaybın büyüklüğünü daha belirgin hale getirir. Okardan belirli bir tepki talep edilmez. Yasın karmaşıklığı, anlatının boşluklarında ve geri dönüşlerinde hissedilir. Bu özellik kitabı yas konusunda öğüt veren kişisel gelişim metinlerinden ayırır. Didion evrensel aşamalar, doğru başa çıkma teknikleri ya da kesin bir kapanış sunmaz. Kendi deneyiminin sınırlı ve ayrıksı yanlarını korur. Edebi göndermeler ve kültürel referanslar bazı okurlar için mesafeli gelebilir. Buna rağmen bu entelektüel çerçeve acının düşünmeyi durdurmadığını, bazen düşünceyi takıntılı biçimde yoğunlaştırdığını gösterir. Kitabın biçimiyle konusu arasındaki bu uyum onu çağdaş anı edebiyatında ayırt edici kılar. Sonuç olarak sihirli düşünce yılı özellikle ani ölüm, uzun süreli hastalık ya da aile içindeki bakım yükü üzerine edebi bir tanıklık arayan okurlar için uygundur. Yakın zamanda kayıp yaşamış kişiler de kitapta kendi zihinsel tekrarlarını ve mantık dışı görünen tepkilerini tanıyabilir. Ancak eser doğrudan teselli veren ya da yasın nasıl aşılacağını adım adım anlatan bir rehber değildir. Böyle bir beklentiyle okuyanlar, Didion'un mesafeli ve yoğun düşünsel üslubunu zorlayıcı bulabilir. Kitabın pratik yararı, çözüm sunmasından çok, yasın düzensizliğini meşru ve anlaşılır hale getirmesidir. Okura, kayıptan sonra belleğin neden geçmişi tekrar tekrar yokladığını, gündelik eşyaların neden ağırlaştığını ve denetim arzusunun neden güçlendiğini düşündürür. Edebi açıdan Didion'un farkı, kişisel felaketi büyük açıklamalara zorlamamasıdır. Yaşadıklarını dramatik bir kahramanlık hikayesine ya da iyileşme zaferine dönüştürmez. Tıbbi gerçekleri, evlilik tarihini, kültürel referansları ve kendi çelişkilerini aynı titizlikle kaydeder. Benzer yas anılarından ayrıldığı nokta da budur. Duygusal açıklık ile biçimsel soğukkanlılığı bir arada tutar. Sonuçta kitap, ölümün anlamını çözdüğünü ileri sürmez. Bunun yerine, anlamın çözüldüğü bir dönemde insan zihninin nasıl çalıştığına dair kalıcı, dikkatli ve dürüst bir belge sunar. Destek olmak isterseniz, Joan Didion kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.